Ayrım 16. Sayfa 196. 12. Sabah saat 11'den beri avukat Loizo'nun bürosunda bekliyorum. Saat 2:20 geçiyor şu an. Acaba gelmeyecek mi? Yoksa boşuna mı bekliyorum dedim. Her zaman neşeli olan yardımcısı beni gene yüreklendirdi. Ne olursa olsun mutlaka uğrar dedi. Saatlerim günlerim artık hep beklemekle geçiyor. Arkası olan avukatların, milletvekillerinin bürolarında, dostların, tanıdıkların evlerinde beklemekle geçiyor zamanım. Arka sözcüğü mitolojik bir içerik kazanıyor benim için sanki. Bu sözcüğün üzerine yeni yeni umutlar, hayaller kuruyorum. Hani şartlanan doktorların verdikleri çeşitli otlarla iyileşeceklerini uman hastalar gibi. Bu yeni umutları habire körükleyen ama bedelini çok pahalı ödediğin her vaadin ardından koşar durursun ya. Belirsiz, sinsi, kurnazlık dolu sözler söylerler sana. Ama sen o sözleri duymak için gene de can atarsın. Avukat Loizos gelir gelmez dışarıda bekleyen müşterileri odasına doluyor. Sokakta, girişte, merdivenlerde bile bekleyenler vardı onu. Loizos'un emniyete tanıdıkları varmış. Bekleyenlerin hemen hepsi de benim gibi tutuklu yakınları olsa gerek. Davranışlarından, konuşmalarından, sabırla beklemelerinden belli. Avukatın onlarla ilgilendiği sıradaki davranışlarını, konuşma biçimini inceliyorum. Onun hakkında böylece fikir edinmek istiyorum. Acaba ne biçim bir adam? Gösteriş yapmıyor, gülüşü içtenlikli. Benimle konuşurken de korkutmaya, aldatmaya falan kalkışmıyor hiç, rahatlıyorum. Sizinle açık konuşmak isterim. Bacanağım sizden söz etti bana. Evet, emniyette yakınlarım var ama sizin durumunuz çok değişik. Bilirsiniz, polisler pek kolay inanan insanlar değildir. Onları kandırmak zor. Meslekleri gereği sürekli bir kuşku içindedirler. Ölçülüdürler. Daha doğrusu sert olmak zorundadırlar. İşimizi yapabilmek için neler çekiyoruz bir bilseniz. Sizi fazla ümitlendirebilmem olanaksız doğrusu. Belki kız kardeşiniz için neler düşünüyorlar onu öğrenebilirim. Sorgulama süresince onu görebileceğimi de sanmıyorum. Suçlamayı hafifletebilmem de söz konusu olamaz. Bana biraz zaman tanıyın. Bakalım ne yapabilirim. Belki yarın, belki yarından sonra bir şeyler öğrenebilirim. Bu belki yarın, belki yarından sonra umutla yapışıp artık durmadan dolanıp durursun çevresinde ve beklersin sabırla. Bir haber var mı acaba Bay Loizos? Konuyla yakından ilgileniyorum. Bazı umutlarım var. Bakalım, sabır gerek diyor yine. Sabırdan başka ne olabilir ki? Kimi zaman saatlerce bekledikten sonra umutlarım var sözcüklerini bile duymadan gitmek zorunda kalmıyor muyuz sanki? Bugün boşuna geldiniz diyor avukatın yardımcısı. Hem sabah hem öğleden sonra davaları var. Gelmez. İyice umutsuzluğa kapıldığım günlerde evine de telefon ediyorum. Nikita fazla telaşlı olmamamı salık vermişti oysa. Avukatları fazla sıkıştırmak doğru olmazmış. Çünkü yalan söylemek zorunda kalırmış o zaman. Ayrıca ücretlerin artmasına da yol açarmış bu. Ücret konusunu açmanın da salık vermem. Onu zamanı gelince yaparsın. Ama bir avans vermende yarar var. Ne kadar versem acaba demiştim. Bilmem, ücret tarifesini öğren bence. Başlangıçta 10-15 kadar verebilirsen girişimlerini hızlandırabilir bu sanırım. Cömertliği ile ünlü Sotiri'de ilk taksidin 25 altın olması bence daha doğru olur diye düşünüyorum demişti. Akşamdan da altın liraları verdi. Unutmamak için ufak bir kutuya koyup komodinin üzerine yerleştirdim. Sabahları işlerim çok oluyor. Telefon etmek, randevulara koşmak, alışverişe çıkmak. Ablam Sophie ile de her gün 50'ye yemek yollardım. Sophie aramızdaki hala özgür ve mimlenmemiş tek kişiydi. Hem tadı güzel olacak hem de sağlığa zarar vermeyecek yemekler hazırlayabilmek için zaten kısa olan uykumu daha da azaltarak özveriyle daha çok çalışmak zorundaydım. Kız kardeşim karnındaki bebeği de beslemek zorundaydı çünkü. O gün yakındaki çiçekçi dükkanında yeni filizlenmiş, tomurcuklanmış bir badem dalı çarptı gözüme. Hemen girdim aldım. Büfenin üzerine koydum, sevinçle baka kaldım. Gönderebilirsem karanlık hücresinde bir umut ışığı olacaktı bu badem dalı. Niko ile de paylaşabilirdi belki. Ama hayallere dalarak getirecek zaman yoktu. Fakat yine de gereksiz olanı bile sanki gerekliymiş gibi görür gibiydim. Acele acele evden çıktım. Avukata yetişmem gerekiyordu. Ne ki acelemden 25 lirayı almayı unutmuşum. Yolda farkına vardım ve hemen geri döndüm. Kapıyı anahtarla açtım, girdim ki korkunç bir şey. Beş erkek odalara dalmışlar, tıpkı sokak köpeklerinin çöp tenekelerini karıştırmaları gibi ortalığı didik didik ediyorlar, bir şeyler arıyorlardı. Bütün dolap gözleri açılmış, elbiseler, kağıtlar, kitaplar yerlere saçılmıştı rastgele. Polis diye düşündüm önce ama kimin için? Elli için mi yoksa benim için mi? Ne oluyor burada? Nasıl girdiniz? Ne arıyorsunuz? Diye sordum öfkeli öfkeli. Tam o anda da birden yemek odasında büfenin yanında hareketsiz dikilmiş duran Sotire'yi gördüm. Gülümsemeye çalışıyordu gözlerime bakarak. İşimden gelip aldılar beni dedi sakin sakin. Ciddi bir şey olmasa gerek. Şaşkın baktım yüzüne. Söyleyebilecek bir şeyler aradım. Meraklanma benim için ne bulabilirler ki dedi yine o. Hüzünlü hüzünlü başımı salladım. Bir kez taktılar mı insana işin içinden zor çıkılır diye mırıldandım ancak. Arama yapanlardan biri Sotire'ye yaklaştı sonra döndü. Yarı kapalı gözlerle beni süzdü küstah küstah. Kim bu kadın diye sordu. Siz kimsiniz dedim yine sinirlenerek. Saldırmaya hazır sırtlan gibiydim tıpkı. Kocamdan ne istiyorsunuz? Adam güldü. Biz mi ne istiyoruz dedi. Birbirlerini ele veren arkadaşlarınıza sorun bunu. Kocama kimse ele vermez. Çünkü hiçbir şeye karıştığı yoktur onun dedim sert sert. Baba adı, ana adı, doğum tarihi, mesleği hep birden yanlış olabilir mi dersin dedi alaylı alaylı. Yaptığınız bir zorlama ama dedim. Tamamen zorlama. Dur bakalım dedi polislerden biri. Fazla ileri gittin. Bu arada yan odadan şefleri geldi. Konuşmamızı duymuş olacak. Bayan ne istiyor dedi hem alaylı hem de böbürlenerek. Başımıza gelen felaketin büyüklüğünü yavaş yavaş anlıyordum artık. Soteri öyle kıpırdamadan duruyordu. Yüzünde acı bir ifade vardı. Tam da badem dalının yanındaydı. Göz göze gelince, nereden buldun çok güzel dedi. Usulca sanki söyleyecek başka bir şey yokmuş gibi. Gözlerim doldu. İçim burkuluyordu. Soteri neden sen neden? Üç polis mutfağı, depoyu ve bütün rafları didik didik ettikten sonra yatak odasına geçmişlerdi. 25 lirayı hatırladım hemen ve arkalarından gittim. Onlara çaktırmadan kutuyu büfenin üzerinden aldım. Aralarındaki genç ve güler yüzlü bir polis yanıma sokuldu. Kitaplıklarınız çok güzel dedi. Çocukluğumdan beri böyle bir kitaplığım olsun isterdim. Aynı zamanda edebiyat fakültesi öğrencisiydim. İştenlikle iştenlikle konuşmaya koyulmuştu. Aslında utanacağı yerdi. Ne ki şefleri konuşmasını yarıda kesti. Elinizi test tutun hadi. Çok geç kaldık. Odadan sessizce çıktım. Soter'in yanına gittim. Göz göze geldik yine. Bakışlarımızda acı, sevgi, huzursuzluk vardı. Katerina, savaşın böyle sürdürülür anca. Hadi ellerine kelepçeyi vurun gidiyoruz dedi şef. Koştum ona sarılmak istedim ama iki polis beni göğüsledi. Ayak sesleri geldi holden. Gözlerimi sıkı sıkı yumdum dimdik durdum olduğum yerde. Birazdan kapının açılışını duydum. Onu götürüyorlardı. Sotiri kendine iyi bak. Biz burada kalacağız dedi benimle birlikte kalan iki polisten biri. Diğeri Sotiri'nin onurlu davranışından etkilenmiş olacak ki. Çok efendi adam dedi. Yanlışlık varsa hemen salıverirler onu. Kapı gürültüyle kapandı. Gözümün nuru Sotiri'de gitti. Hangi yüzyılda yaşıyoruz ya Rabbi? Otur, ayakta durmaktan yorulmadın mı dedi polislerden biri. Gözlerimi açtım. Polisler, Sotiri ile birlikte üzerine yıllarca çalıştığımız, kitap okuduğumuz, yazı yazdığımız, uğruna günler boyu tartıştığımız masalara, koltuklara keyifle kurulmuşlardı. Evimde göz altında olup olmadığımı sormaya geçirdim içimden ama artık vatanımda hangi dilin konuşulduğunu bile bilemiyordum ki. Bir süre sonra polislerden biri saatine baktı. Varmışlardır dedi arkadaşına. Gidebiliriz. Yanıma yaklaştı. Kocan öğleye kadar dönmezse ona bir çorba kaşığı, bir tabak, yemek ve bir battaniye götür. Üçüncü kattaki nöbetçi polisi göreceksin. Yerlere saçılmış öbek öbek yıllık kitapların arasında durdum bir an. Bu yeni darbeyi anlamakta hala güçlük çekiyordum. Gazeteye koştum, Nikita'yı buldum. Amaçları seni zorlamaktır dedi. Tutuklamanın nedeni Zoya Aleksandro'nun sana yaptığı önerilerle ilgili olabilir. Genel olarak bu tür tutuklamalar işkenceye dayanmayıp çözülen birinin arkadaşlarını ele vermesine dayanır. Oysa Sotiri için böyle bir durum yok. Örgüte bağlı değil. Kimseyi görmüyor, fazla konuşmaz. Bizimle bile konuşurken ölçülü. Müthiş öfkeliydim, sinirliydim. Bir an önce eve dönmek istedim nedense. Bir taksiye bindim. Pencerelerimiz kapalıydı ama önce avukatın bürosuna gittim. Merdivenleri hızla çıktım, yoktu bürosunda. Sizi 11'e kadar beklet dedi yardımcısı. Ne zaman döner? Bilinmez. Bugün temiz mahkemesine gidecekti. Tekrar merdivenlerden indim hızlı hızlı. Yolda koşuyor ve deliler gibi kendi kendime konuşuyordum. Sotiri'nin kız kardeşi Tione Vlatsu'ya gittim bu kere. İki mavi boncuk gibi duran, masum gözleri acı doluydu. Hayretle bana bakıyordu hep. Baskıyı, kötülüğü anlamakta güçlük çekiyordu. Kendi hayal aleminde yaşıyordu çünkü. Uzun zamandır duldu. Çocukları yurt dışındaydı. Teozofi ve gökbilim dışında hiçbir şeyle ilgilenmiyordu nicedir. Ne kadar arkası güçlü arkadaşı ve akrabası varsa hepsini hemen harekete geçirmesini istedim. Güçlü tanıdıkları çoktu. Evine emekli generaller, amiraller, yüksek memurlar, diplomatlar, üniversite profesörleri gelirdi. Hepsi de teozofi ile ilgilenirlerdi. Soteri'yi tutuklamalarına akıl erdiremiyordu bir türlü. Polis böyle münasebetsizlikler yapar mı? Oysa emniyet mensuplarının İngiltere'de staj gördükleri söylenir bir de dedi. Üzgün. Theoni dedim. Acele etmeliyiz lütfen. Polis yalnız münasebetsizlikler yapmaz. Buyruk alırsa cinayet de işler. Yüzünde bir damla kan kalmamış gibiydi. Heyecanını belli etmemek için de çaba gösteriyordu. Belliydi. Bana yardımcı olmalısın dedi. Ne yapacağımı, nasıl hareket edeceğimi bilemiyorum şu an. Bir plan yaptık ama beni üzüntüyle dinliyordu. Yapmamız gereken şeyleri duydukça da ürküyordu. O salt kendi iç dünyası ile ilgilenirdi çünkü ve ilkeleri uğruna savaşanlara karşı hayranlık duyardı. Bunlar bu güzel ve yürekli girişimleriyle insan ruhunun yetkinliğe erişebileceğini ispatlayan kahramanlar da onun gözünde. Bu yetkin kişilerin arasında Soteri de var, derdi hep. İşte şu an verdiği sınavın kendisinin de bu yetkinliği ve kurtuluşa götüren yol olduğuna da inanmaya başlamıştı yavaş yavaş. Teoni'ye gitmekle iyi etmemiştim galiba. Bana hemen yardımcı olması olanaksızdı çünkü. Ama belki yakınlarını harekete geçirebilirdim. Tanıdıklarından birine telefon ettik, randevu aldık. Sonra bir taksiye atlayıp eve döndüm. Umutları tamamen yitirmemiştim. Pencereler hala kapalıydı. Demek Soteri'yi alıkoydular. Alıkoydular. Bırakmadılar. Günler geçiyor ve hiç kimse bana Soteri'nin tutuklanmasının nedeni hakkında bir bilgi de vermiyordu. Daha kötüsü avukat da onu görmek şöyle dursun, tutuklanması ile ilgili herhangi bir bilgi edinememişti. 50 gibi onu da tecrit etmişlerdi galiba. Sabah sabah sokağa fırlıyor, önüme gelen aracılarla, danışmanlarla görüşüyordum. Eve ancak gece yarısı yorgun argın dönebiliyordum ve hemen mutfağa girip yemek hazırlıyordum. Çünkü şimdi iki kişinin yemeğini ayrı ayrı hazırlamak zorundaydım. İşlerimi gece yarısından çok sonra ancak bitirebiliyordum. Sonra da yapayalnız pencerenin önüne oturuyor, öyle sokağa bakıyordum. Ellerimi başımın arkasına kenetler, düşünmeye koyulurdu. Acaba yapabileceğim ve denemediğim başka bir şey daha var mıydı? Kimi zaman dalar, öyle olduğum yerde sabahlardım. Bir gün erken saatlerde Theoni'nin bir arkadaşı telefon etti. Teozofi ile uğraşanlardan bir amiral ve iki emekli general bazı girişimlerde bulunacaklarmış. Bu konuda yeni bir bilgi almak umuduyla hemen sevinçle Theoni'ye koştum. Bunu nasıl yorumlarsın bilmem dedi çekine çekine. Ama bizim için çok önemli bu. Şuna karar verdik. Her akşam aynı saatte bütün işlerimizi bırakıp düşüncemizi tümüyle Soteri ve Ellie'nin üzerine toplayacağız. Şaştım kaldım. Tam bir umutsuzluğa kapıldım. Ama onlara da belli etmek istemedim bunu. Bak Theoni dedim. Bu saygıdeğer baylar tezelden daha pratik başka girişimlerde bulunmalıdırlar. Hükümete başvurular yapmalıdırlar. Dilekçeler vermelidirler. Paraya şiddete gereksinmem vardı. Soteri'nin parasını koyduğu çekmece kilitliydi. Çilingir çağırdım ve açtırdım. İçinden sadece 100 drahmi çıktı. Bunun da yarısını usta aldı. Bedbaht Soteri, saatlerce çalışırdın. Demek topu topu bir yüzük biriktirebilmişsin ha. Yeniden eşya satışına başladım. Eski gümüşler, antikalar, plaklar, ibrikler. İkindiye doğru bakkala gitmiş, hazırlayacağım akşam yemeği için öteberi alıyordum. Bakkalın çırağı aldıklarımın hesabını bir gazete kağıdına yazdı ve toplamaya başladı. Birden o gazetenin köşesinde genç bir kadının ağzıyla çenesinin fotoğrafını gördüm. Ellie'ye benzettim. Artık sahneler mi görmeye başlamıştım ne? Çocuk toplamayı yapıp bitirip bitirmez gazete kağıdını elinden kaptım. Açtım ve... Aman tanrım, evet Ellie ve yanında genç bir adam. Bu, Beluanis'ten başkası olamazdı. Resmin altında da polisin bir bildirisi. Yukarıda fotoğrafları yayımlanan kişiler azılı komünistlerdir. Her ikisi de tutuklanmıştır. Ancak polis evlerini bulamamıştır. Bu kişileri evlerini kiralayan ya da verenlerin acele olarak bunu Atina Emniyet Müdürlüğü'ne bildirmeleri gerekir. Bunu yapmayanlar çok ağır cezalandırılacaklardır. Yukarıdaki kişilerle ilgili herhangi bir bilgisi olan vatandaşların hemen Emniyet Müdürlüğü'ne başvurmaları duyurulur. Bu bir vatan borcudur. Çılgınlar gibi sokağa attım kendimi. Beni birazcık olsun aydınlatacak herhangi biriyle konuşmak istiyordum. Bir telefon kulübesinden Nina'yı aradım. Gazetedeki haberin benzeri, küçüklü büyüklü birçok afişin tıpkı seçim propagandalarındaki gibi duvarlara ve dükkan vitrinlerine yapıştırıldığını söyledi. Sinemalarda, haber programlarında da gösterilmekteymiş bu afişler. Bu kişilerle ilgili herhangi bir bilgisi olan vatandaşların, Nikita bu olayın üstündeki şokunu birazcık olsun azaltmak için galiba. Bunlar Amerikan sistemleridir dedi. Gereğinden çok önem vermemeliyiz. Kaldıkları evlerde kurdukları ilişkilerle ilgili hala herhangi bir bilgi elde edememişler. Bu onların güçsüzlüğünü kanıtlar. Halkı muhbirliğe itiyorlar. Harelos'un evin yakınındaki bir tatlıcı dükkanında çalışan iki genç ona şöyle demişler. Şanssız arkadaşınızı yakalamışlar. Ama şunu unutmayın. Halk çocuklarının savunmasını bilir. Hiçbir zaman muhbir olmaz. Ellie'yi tanıyorlarmış demek. Bu iki genç gibi daha birçok kimse tanıyordu onları. Ama kimse emniyete gidip herhangi bir ihbarda bulunmadı. O gece gözüme uyku girmedi. Üstelik yağmur yağıyordu. Şiddetli bir rüzgar vardı dışarıda. Korkuyordum. Gece yarısı saat 2'ye doğru tam uyumak üzereydim. Telefon çaldı. Yataktan fırladım. Telefona koştum. Gece yarısından sonra kim ne söyleyebilir ki? Evet, konuşun lütfen. Evet. Hiçbir ses yok. Sinirli sinirli yatağa girdim yeniden. Telefon yine ısrarla çaldı. Hayır, direncimi kırmayacaksınız. Size bu iyiliği yapmayacağım. Sessizliğin yarattığı korku beni yine tedirgin etmeye başlamıştı. Artık hiçbir akraba, hiçbir dost evime ayak basmıyordu. Saygıdeğer insanlar, demokratlar, namuslu kişiler bile beni sokakta görünce yüzlerini başka yana çeviriyorlar, beni tanınmazlıktan geliyorlardı. Ama onlara hak veriyordum. Göğsümde yasaklara takılan kızılaç parıldıyordu çünkü. Bir gün yolda Sotiri'nin bir aile dostu olan Harikliya'ya rastladım. Öğrendiğime göre Harikliya da sol fikirli ve mücadeleci, çok önemli bir kadınmış. Başınıza gelenleri duydum, çok üzüldüm dedi. Sotiri'nin tutuklanması hazmedilir gibi değil. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Duyan nasıl öfkeleniyor bilemezsin. Sonra kendi dertlerini anlatmaya koyuldu. Emniyette çok zor günler geçirmiş. Şayet bugün özgür ve hayatta ise bunu yürekli bir kadına borçluymuş. Bu kadın kimi tanıdıklarının yardımlarıyla onu ölümden kurtarmış. İyilikseverliğini göklere çıkarıyordu onun. Canından bezdirilen bir kişiye birinin yardım elini, üstelik karşılıksız uzatması günümüzde ender görülen bir şey dedi. Söylediklerini açlıktan içi ezilen bir insan gibi dinliyordu. Ve garip bir rastlantı. Geçen gün polisin her tarafı hasta o resimleri gördüğünde de ne dedi biliyor musun? Bu çocuklarda öyle tehlikeli bir insan görünümü falan yok. Yüzleri iyilik dolu. Onları tanısaydım yardım etmekten çekinmezdim dedi. Ağzım açık kaldı. Şaşkınlığımı gizlemeye çalıştımsa da Harikli'ye farkına varmış demen. Tuhafına mı gidiyor? Şunu iyi bil. Bu kadından kuşkulanılmaz. Bunu ona borçlu olduğum için de söylemiyorum. Çok değişik bir insan. Belki biraz fazla kendine dönük ve biraz da romantik. Olsun. Ama son derece güzel ve zeki bir kadın. Kendimi tutamadım, yüzümü buruşturdum. Hayır, dikkat et, yanlış yapıyorsun dedi. Benim demek istediğim başka. Erkekler üzerindeki etkisini görmekten hoşlanıyor. Hayranları çok. Sanatçılar, politikacılar, generaller, yüksek dereceli polisler, hatta rahipler. Bütün bu insanlar kadının ilgisini çekmek için yarış halindeler sanki. Bunları eğlenceli buluyor. Bencilliğini öksüyor tüm bunlar. Öte yandan gereksinmesi olan herkese yardım elini uzatmak zevkinde tatmin ediyor. Doğrusu bu söyledikleri pek de güven verici şeyler değildi. Kendisi bunlara inanmak gereğini duyuyor olabilirdi ama ben... Evet evet, yorumlarımı bu biçimde sürdürsem bana yardım edecek birini de bulamayacağım galiba. Ama Harikliya'nın haklı olması da olanaksız. Aradığım insanı bulmuş değilim, hayır. Hep böyle şansım ters mi gidecek? Ama onu da denesem ne olur sanki? Bu kadını görebilir miyim dedim birden. Ne dersin, onu tanısam mı? Harikliya omuz çekti. İstiyorsan ben seni onunla memnuniyetle tanıştırırım, eve yakınımızda. Herkese açık mı diye sordum. Bak, her zaman değil. Seni sanıyorum beğenecek. Adı ne? Rosa Egerman Daimandidu. Yabancı mı? Evet, Polonyalıdır. Fakat bir Yunan ile evlendi. Böylece de bizden daha çok Yunan oldu. Birkaç yıl önce öldü kocası. O da Almanlara karşı direnme hareketine katıldı. İnanılmayacak kadar önemli bir kadındır. Fazla söylememe gerek yok. Tanıyınca göreceksin. Ne kaybedersin? Bana çok yardımcı oldu. O zamanki derdimi bir bilsen, Askeri mahkemeye verebilebilirdim ve polisin uydurduğu suçlamalarla idama mahkum olabilirdim. Hücreye kapatmışlardı beni. Oradan doğru evime geldim. İnanır mısın? O zamandan beri de kimse beni tedirgin etmedi. Kız kardeşinle ilgili sorunda da Roza ne yapabilir bilemem. Ama Sotiri'yi hiç kuşkun olmasın rahatlıkla kurtarır. Bu beklenmedik fırsatı nasıl kaçırırdım? Gözlerim kapalı hemen kadına gitmeye karar verdim. Denize düşen yılan sarılırmış. Kaldı ki bir şeyler yapabilecek güçte mi değil mi onu da hemen anlar, ona göre davranırım diye düşünüyordum. Nina'ya da haber verdim. Amcaya da bu konuda bilgi vermesi gerekiyordu çünkü. Ancak o bu güçlü kadınla ilgili bilgi toplayabilirdi. Harikliya'nın kadından bu denli çabuk randevu alabileceğini beklememiştim. Bu kadın hiç kuşkusuz tehlikeli biriydi ama gerçekten de Sotiri'yi kurtarabilirdi. Onun için hazırlıklı gittim. Kapıyı açan yaşlı kadın büyük ailelere bağlı eski zaman dadılarını anımsattı bana. Bizi eski eşyalar, komodinler, lambalar, üstlerine gümüş eşyalar konulmuş, mahundan masalarla, koltuklarla dolu genişçe bir salona aldı. Duvarlarda Bizans resimleri, minyatürleri ve tahtadan yapılmış kocaman bir haç asılıydı. Kadife perdeler odaya ışığın girmesini engellediği için içerisi loştu. Yarı açık balkon kapısından da içlerine sarmaşıklar, kaktüsler ve egzotik çiçekler ekilmiş, çok sayıda saksıyla dolu bir teras görünüyordu. Bir cam bölmede de içleri saka kuşları, ispinozlar ve küçük papağanlarla dolu kafeler. Tüm bunlar kadının çok duygusal biri olduğu izlenimini veriyordu insana. Heyecanımı biraz olsun yenmek için kitaplarına bakmaya başladım. Kitapların cinsinden onları okuyanın durumunu anlamak olası mı acaba? Çoğu Yunan, İngiliz, Alman klasikleriydi. Bulunması zor baskılar ve hepsi de deri ciltli. Ocağın üzerinde de güzel bir kadın portresi vardı. Acaba Rosa Egerman'ın portresi mi yoksa empresyonist ressamlardan birinin tablosu mu? Resimdeki kadının kocaman şapkasının güzelliği, ince belindeki menekşe demeti, romantik bakışı, resmin aydınlık renkleri beni etkiledi. Nihayet Rosa Egerman göründü kapıda. Uzun boylu, kibar görünümlü, sade giyimli, portredekine gerçekten de benzer bir kadın. Kıvrak bir yürüyüşü vardı, sıcacık dudaklarında da bir gülümseme. Gözleri de pırıl pırıldı. Hayranlarının bir ordu oluşturacak kadar çok olduğu kuşkusuzdu. Elimi içtenlikle sıktı. Konuşması da yavaş ama yapmacıksızdı. Elinin durumuyla fazla ilgilenmedi. Yakışıksız sorular sormaktan kaçındı galiba. Bütün söylediklerimi iyi niyetle dinliyormuş gibi de bir hali vardı. Konuşurken güçlük çektiğimi veya çelişkilere düştüğümü fark ettikçe de durumu kurtarabilmem için bana adeta yardımcı oluyordu. Genelleştirmeler yaparak yorumlarda bulunuyor, yorumlarını da Shakespeare, Goethe, Voltaire ya da Rilke'den alıntılar yaparak sürdürüyordu. Sotiri'nin sorununu ise neredeyse hiç dinlemek istemedi. Biliyorum, zahmet etmeyin dedi. Harekliye çok açık anlattı. Polisin yaptıkları komik. Onları rezil edeceğim. Bir takım yüksek rütbeli subaylardan söz etti. Onları da hep küçük isimleriyle anıyordu. Bütün bu kişilerin onu evine ziyaret etmekten, isteklerini yerine getirmekten çok hoşlandıklarını, hatta onur duyduklarını söylemekten de çekinmediklerini dolaylı bir biçimde anlattı. Dikkat ettim. Acıklı diye nitelendirdiği şeylerin üzerinde fazla durmaktan çekiniyordu. Daha çok da hayatları skandallarla geçmiş iki oğlundan konuştu. Saka kuşlarının saksıları ve evindeki 5 kediyi anlattı durdu. Kedilerin her birinin ayrı bir servis tabaklığı varmış. Eskiden çocuklarına bakan dadı Dora, şimdi evin bütün sorumluluğunu üzerine almışmış. Bizans sanatına olan hayranlığını, Mozart'ın müziğine olan sevgisini de ekledi söylediklerine. Kültürel değerler, insanlık, özgürlük, aşk üzerine konuşurken gerçekten çok inandırıcıydı. Onu dinliyor ve düşünüyordum. Bu kadın şimdi neyi temsil ediyor ve gerçek kimliği ne acaba? Beni uğurlarken de şunu verdi. Bu akşam verilecek bir davette emniyetten bir iki kişiyi görme olasılığım var. Onların kulaklarını çekeceğim. Zavallı Bay Sotri'yi en yakın zamanda aramızda görmemiz gerekir. Bu denli olgun bir insanın sıkıntı çekmesi... Haksızlıklar beni çok tedirgin ediyor. Bu olaylar kabul edilecek gibi değil vallahi. İçinde bulunduğum labirentten böyle ansızın bir çıkış yol bulmam olası mıydı? Bu beklenmedik olana Nikita'ya da biraz çekinerek söyledim. Olumsuz yorumlarından korkuyordum çünkü ama yine de bu kadınla ilgili bilgi arayıp bulmasını rica ettim. Bir hafta kadar sonra Nikita beni çağırdı, tedirgindi, şunları söyledi. Bu bayan Rose Ergerman'a çok dikkat etmelisin. Sen söylemeden de yaptım dedim öfkeyle. Kuşkulandığım ama gerçek olmasını istemediğim bir şey açıklamasını bekliyordum. Şunu iyice aklına koy. Onunla konuşurken çok uyanık olmalısın. Yabancı ajanlarla konuşuyormuş gibi davranmalısın. Kuşku uyandırıcı çok şeyler söyleniyor bu kadın için. Dikkatli ol Katerina. Yavaş yavaş çaktırmadan ilişkilerini kes. Duydun mu? Gerçek yardım bekleme ondan. Abartıyor olabilir misin? Hayır, abartmıyorum. Ben Harikliya'nın oynadığı rolü de anlamakta güçlük çekiyorum doğrusu. Sanıyorum seni kendisine yaklaştırması için kullandı onu. Egerman, Elli ve Beloannis'in akrabalarını bulmak için görevlendirmiştir Harikliya'yı da. Bunu çekiciliğinin gücünü denemek için yaptığını sanıyorsan çok safsın. Kuşkunun da bir hududu var. Harikli ile rastgele karşılaştık dedim öfkeli öfkeli. İşte bu bir eksikti. Harikliya'dan kuşkulanmak mı? Yok, bir bu eksikti dedim. Rose Egerman ile yaptığım tüm konuşmaları yeniden anımsamaya çalıştım bir an. Bak Nikita dedim sonra. Bu kadın bizden bir şeyler öğrenmek istediği kuşkusunu hiç uyandırmadı bende. İşte korkunç olan da bu ya. İşini çok iyi biliyor. Mutlaka bir profesyoneldir. Zoe Alexandro'nun yaptığını gördün mü? Sana karşı samimiydi. Üstlenmesini istedikleri rolü sana açık açık söyledi. Bir düşüncedir aldı beni. Sordum. Ne yapmamı istiyorsun dedim sonra öfkeli. Seni deşifre ettim diyerek yapmayı kabul ettiği yardımı geri mi çevireyim? Yardımını geri çevirme ve onun gerçek yüzünü bildiğini de belli etme. Yalnız şunu da iyice kafana koy. Bu kadından yalnız zarar gelir bize. Yardım hiçbir zaman. Soteri'nin tutuklanması sahnelenmiş bir tuzaktır. Onun için bir şeyler yapabilir. Kaldı ki ne güçlü biri olduğunu göstermesi için de bu ona güzel bir fırsattır. Elli için istese de hiçbir şey yapamaz zaten. Beliannes sorunu da torpille çözümlenebilecek bir sorun değildir. Bunu sana binlerce kez söyledim. Bu bir genel politika sorunudur. Yalnız Yunan politikası ile de ilgili değil. Bu soğuk savaş gösterisinin bir premieridir dedi. Sakin sakin. Nikita haklıydı aslında. Bunu çok iyi anlıyordum. Bu kadınla olan ilişkilerimi gerçekten de yavaş yavaş kesmeliydim. Oynadığı oyunu artık açık kartla izlemeye başladım. Çocukluk yılları ile ilgili güzel hikayeler anlatıyordu. Aşk serüvenlerini ayrıntılarıyla bir bir söylüyordu. Hatta bir gün bazı başarısızlıklarını anlatırken önümde ağlamaktan bile çekinmemişti. Onu nezaketle dinledim ama hiçbir zaman kendi yaşamımla ilgili olaylar anlatmadım. İçimde zeki bir eleştirmen vardı sanki. Bu eleştirmen Nikita'dan da şüpheciydi. Egerman'dan kurtulmanın çaresini aradım durdum ama yine de ona çiçekler, plaklar, tatlılar göndermeye devam ettim. Her zamanki gibi Avrupa edebiyatının yeni akımları üzerine konuşuyor, Mozart'ın müziğini ve zenci şarkılarını dinliyorduk. Ama benden almak istediğini alamıyordu artık. Önemli olan benim ondan ne sağlayacağımdı. Gerçi kendi kendimi aldattığımın farkındaydım. Ne ki yine de içimde bir ümit vardı.